Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın, günaydın, günaydın. Lütfen yayını paylaşın, diğer dostları da çağıralım. Onlar da gelsinler. Şimdi bugün gerçeklikten kopuş hikayesini daha önce de konuştuğumuz gibi konuşacağız ama dün çok acayip bir şey yaşadık. Sizler de aynı şeyi hissettiniz mi bilmiyorum. Dün ülkeyi tek başına yöneten insan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaya giderken, seyahate çıkmadan önce bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında söylediklerinin içinde bir tane doğru vardı. Amerika'ya gitti. Onun dışında söylenenlerin gerçeklikle uzak yakın bir alakası yoktu. Bugün biz sadece, bugün çoğu insan aynı şeyi tercih etmiş. Çünkü hani tribüne oynamak çok kolay böyle dönemlerde. Çok açık. Goy goy yapmak çok kolay. Bir yerinden bağlayıp yürümek çok kolay falan. Ama bunu yapmamalıyız. Çünkü buradan yaptığımız zaman bu sıkıntılı bir sonuç doğurur. Sadece bugünün çağdaş medya teorisinde yankı odası denilen hikayeye döneriz. Herkes birbirini, zaten onun gibi düşündüğü insanı dinler, arada ses çarpışır durur, kimsenin bir işine yaramaz. Oysa şunu yapmaya çalışacağız. Ya kardeşim bir dakika, bunların yanlış olduğunu ispatlamak çok mu zor? Değil, alakası yok. Hatta ben size bugün öyle bir örnek vereceğim ki, dün kendisinden de izin aldım sağ olsun, yayında adını kullanarak burada paylaşmam mümkün mü diye çok teşekkür ediyorum, izin verdi. Metropol Araştırma Şirketi'nin başında sevgili Özer Hoca, Özer Sencer. Onların Haziran ayı anketinde çok acayip bir gösterge var. Ben iki gündür yayın için hazırlanırken hafta sonları gündem toparlamak biraz zor oluyor çünkü. Türkiye öyle bir ülke ki gündem bir dağılıyor. Neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz. Hani onu mu konuşsak, bunu mu konuşsak? Kadıköy'de Yoğurtçu Park'ta çocuklar barınamıyoruz diyerek parkta yatmaya karar verdiler. Gece polis geldi, çıkın gidin dedi. Ben gidebilecek bir yeri olsa orada yatmayacak ki zaten. Üniversite öğrencileri. Bir milletvekili Mahmut Tanal çocuklarla yattı. Polislerle diyaloğunu izlediniz mi bilmiyorum. Kalkın gidin diyor polis. Diyor ki nereye gidelim? Eviniz yok mu diyor. Var, benim de çocukların yok diyor. Çocuklar da istiyorsanız sizinle gelsin diyor polis amiri mesela. Ya bu ülkenin sorunları böyle çözülemez ki. Polis burada kimin polisi? Bunu sorgulamak zorundayız. O çocukların herhangi bir rahatsızlık verecek durumu var mı? Eğer rahatsızlık verecek durumu olsa, yani Kadıköy halkı rahatsız olsa bundan, tutup çorba getirmezler o çocuklara değil mi? Kimsenin rahatsız olduğu falan yok. O çocuklar üşümesin diye üstüne battaniye getireni mi, yoksa sıcak bir çorba içsin, içi ısınsın diye çorba taşıyana mı bakacaksın? Bizim konuşacak çok şeyimiz var. Çorlu tren katliamında iki kızını kaybeden, ardından hayatını yitiren gencecik bir baba var mesela. Ama bunun ardından konuşmanın Türkiye'de bir hükmü yok. Çünkü o iki genç kızla birlikte bir baba da yok oldu artık. Bir aile tamamen kalktı ortadan. Ama buna rağmen Ulaştırma Bakanı'nın eski olanının, Ulaştırma Bakanı'nın bir önceki olanının, Müsteşarı'nın, Devlet Demiryolları Genel Müdürü'nün, ki biliyorsunuz 11 günde 3 kez değişerek Guinness Rekorlar Kitabı'na aday, kimin yolladığı, kimin aldığı falan, kimin aldığı biliniyor. Kimin yolladığı belli değil. Birileri çıkıyor, dönüyor. Bu insanların yapabildikleri tek şey Mısra Öz'ü sosyal medyadan yasaklayabilmek. Başka? Yapabileceği bir şey yok ki. Çünkü burada bir ceza mekanizması, adalet mekanizması çalışmıyor. Hal böyle olunca bugün yayının başlığında kullandığım vinyette sevgili Yılmaz'ın muhteşem şekilde çizdiği gibi gazeteciye de mutluluk aşılamak düşüyor. Yani sana gelen kulis bilgilerinin tamamı herkesi mutluluktan delirmek üzere olduğunu gösteriyor. Haliyle bir sürü gazeteci de yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Mutluluk yazmışlar. Her şey çok yolunda. Timur'un fillerinden 4 tanesine daha ihtiyacımız var sadece. De, ben başka bir şey anlatacağım size bugün. Dedim yani Özer Hoca'dan, Özer Sencar'dan dün izin istedim. Sağ olsun izin verdi, kullanabilirsin diye. Benim gözümden kaçmış. fark etmemişim. Ama çok önemli bir gösterge var. İnanıyorsun da neye inandığını bil güzel kardeşim. Bugün onu konuşacağız. Çünkü dün gerçeklikten tamamen soyutlandığı söyleminde basın toplantısı sırasında bu ülkeyi tek başına yöneten kişi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dedi ki abartılacak bir sorun yok. Yani üniversitelilerin barınma sorunlarıyla ilgili olarak abartılacak bir durum yok ve biz en lüks yurtları da yaptık. Ya bu kadar çocuk. Şöyle düşünün. Üniversiteler açılıyor artık eli kulağında. Yani yavaştan yerleşmeler başladı. Yavaştan artık ders seçecek çocuklar. Ekim'in ilk haftasında bugün en 20'si deparlayacaklar ve okul başlayacak. Bu çocuklar gerçekten şunu yapabilir mi? Öyle düşünelim. Hani hep öyle bir psikoz var ya. Ya bunların hepsi bize karşı. Bunların hepsi kötü. Yalancının önde gideni vardı. Hatırlıyorsunuz hani Ankara'da belediye başkanı adayı yaptılar. PKK'lılar getirir faturalarınızı falan. Mesela onun son söylemi şu. AK Parti gitse ne olacak diyor. Ne olacağını ben sana anlatayım. Her şey düzelecek. Neden biliyor musun? Toplumun değerleriyle oynuyorsunuz çünkü. Burada abartılacak bir şey yok dediğin. Geçen hafta Perşembe günü, bu arada Cuma için, Cuma yayını için, Nazım yayını için hepinize çok çok çok yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok önemliydi. Dün akşam takımdan ayrı diskoşu da teşekkür ettim ama çoğunuz orada yoktunuz. Herkes de o yayını izlemek zorunda değil elbette. O nedenle hani buradan da ileteyim. Acayip mutlu ettiniz beni. Çok uzun sürdü hazırlanması. Elimden geldiğince iyi bir şey yapmaya çalıştım. Bunun karşılığını görmek gerçekten çok mutlu. Karşılığı fazla izlenmesi falan değil. Sakın yanlış anlamayın. O da önemli bir kriter. O da önemli bir gösterge de. İzledikten sonra gelen yorumlar. Ben insanların sosyal medyada sayfalarını meşgul etmemek için herkese tek tek teşekkür yazamadım. Ama genel bir teşekkür yayınladım. Çok özel çünkü YouTube'da 5 dakikanın 5,5 dakikanın üzerinde videolar izlenmiyor. Gerçekten izlenmiyor. Yani bunu insanlar zaman ayırmıyorlar. O video 1 saat 59 dakika ve sabah yayına girmeden önce baktığımda 23.000'di izlenmesi. 2 saatlik bir videonun. Altına gelen yorumlara siz de bakabilirsiniz. Her kesimden insanın Nazım'ı farklı tanıttığım için belki öyle bir şey yapamam ben. Mümkün değil. Dün Cuma yayınının başında söylediğim gibi ne söylersek söyleyelim eksik kalacak çünkü. Öyle 2 saatte, 3 saatte, 1 günde falan toparlanacak bir insandan bahsetmiyoruz. Ama desteğiniz için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Geçen hafta içinde biz burada konuştuk. Bu hikayeyi konuştuk tam da. Dedik ki anlatılan ekonomi hikayesi doğru olamaz. Eğer doğru olsaydı, yani vatandaş o gün söylenmemişti de dün söylendi. Herkes mutluluktan altına süzdürecek kadar mutlu olmuş olsaydı, bu çocuklar tutup hiç kimseyi rahatsız etmek için orada parkta yatmazlardı. Deli mi bu çocuklar? İstanbul'da sabahın ayazında, o rutubetli ayazda deli mi Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yatsın bu insanlar tahtanın üstünde? Şimdi bunun arkasından gelecek hikaye şu. Bunlar hain, görevlendirildi. Bak daha önce de anlatmıştım. Burada bu çocukların çantasını arasanız içinden çıkacak şeyi söyleyeyim. Bir tane akbil çıkacak. Belki bir şişe su çıkacak. Cüzdanı çıkacak, boş çıkacak. İddia ediyorum bunu. Boş çıkacak. Bir tane kitap çıkacak. %100. Onun içinde bir şey bulamazsın ki. Ne yapacak? Şarj cihazı vardır çocuğun. Başka da hiçbir şey yoktur. Şimdi sen bu çocuktan terörist yaratmaya çalışıyorsun. İnsanlara diyorsun ki bak bunlar devleti silkelemek için buradalar. Çorba getiriyor onlar. Şimdi ben sana soruyorum. Kim memnun? Parkta yatmasından mı memnun Kadıköy halkı? Yani şunu mu diyor? Gelsinler burada kalsınlar. Bağrımızda parkta yatsınlar. Yok. Ama kiraların minimum 3.500-4.000 lira olduğu bir yerde o çocukların o parayı ödeme şansı yok ki. Ve çıkıp çatır çatır yalan söylüyorlar insanların gözünün içine bakarak. Halk memnun. Alakası yok. Gazeteci Metin Cihan dün sosyal medyada paylaştı. Tamamen gerçeklikten koptu diye. Gerçekten öyle. Çok ciddi söylüyorum. Yani mesela bir yönetici kendi yönetimi altındaki insanlara, bu bir birim yöneticisi de olabilir, çalıştığınız kurumdaki bir birim yöneticisi de. Mesela ona çıkıp elinize dilinize dursun. Zaten yüzüne gözüne, eline diline, dizine denir de. Neyse, böyle hitap eder mi? Edilir. Bizim ülkemizde edilir. Çünkü bu buradan potansiyel terörist çıkarma çabası. Ama kötü bir haber vereyim size. Mesela buradaki teröristlik sadece öğrencilerle kalmaz. Bakın şu anda bir yeni terörist kategorisi yükleniyor. Sosyal medya diliyle loading. Neden? Ev sahipleri geliyor. Yazın bunu bir yere. Siz olacaksınız. Eviniz varsa, kiraya verdiyseniz ya da vermediyseniz. Emin olun siz terörist olacaksınız. Yazın bunu bir yere ya. Bak bugün ayın 20'si. Saat 9.10 geçiyor. Yaz. Çok az kaldı. Amerika dönüşü. Eli kulağında. Teröristsin. %100. O zaman şöyle bir saçmalık yok mu? İki terör örgütü birbiriyle mücadele mi ediyor? Öğrencilerin oluşturduğu terör örgütüyle ev sahiplerinin oluşturduğu terör örgütü. Ya bunu akılla izah edebilmek mümkün mü? Değil. O zaman şimdi nasıl söyleyebiliyorsun bunu? Deniyor ki biz göreve geldiğimizde öğrenci bursu kaç lira biliyor musunuz? 45 liracık. Bu 6-0 atılmadan önceki paraya liracık diyorduk biz. Öyleydi. Yani galiba öyleydi, ben hatırlamıyorum ama. Bizim dönemimizde 650 lira oldu diye övündü Erdoğan. Çünkü ona bakarsanız o misli artışlar çocukların mutluluktan delirmesi için yeterli sebep. Oysa bunu kıyaslamak, dün mesela bir sürü ekonomi kanalı, bir sürü ekonomi yazarı işte çeyrek altınla kıyaslamışlar. Gerek yok ki. Çeyrek altınla kıyaslamaya gerek yok. Okul fiyatlarıyla kıyaslayalım. Çocukların gittiği devlet okullarında yıllık ödemelerle kıyaslayalım mesela. Çocukların içtiği bir tas çorbayla kıyaslayalım. Kadıköy halkı getirmemiş olsun. Çocuklar Ankara'da mesela, ben Mülkiye'de siyasalda okudum. Cebeci'de sağlı sollu çorbacılar vardır, pideciler vardır. Bugün gidin orada, o çocuklar orada birer çorba içsinler. Kaç çorba içtiğini hesaplayalım. Boş verin 45 lirasını falan. Göreve geldikleri zamanı anlatıyor, 2002 yılını. Ben 2002 yılındaki fiyatını bulup çıkartırım size. Bu değil ki sorun. Bunun tutmayacağını, 650 lira denen parayla çocukların 3 öğün çorba içmesinin bile mümkün olmayacağını herkes biliyor. Erdoğan bilmiyor mu? Peki niye söylüyor elinize dilinize dursun diye? Ya bir insan yönetim altındaki kişilere bunu söyler mi ya? Aşağılıyor, hakaret ediyor. Elinize dilinize dursun. Neden, ne yaptık biz? Yeterli bulmadık. Değil. Öte yandan mesela Metin Cihan'ın söylemiyle yine çiftçi battı eleştirilerine benim vatandaşım gayet memnundu. Bugünkü yayının başlığı. Herkes memnun Musahi'den. Çiftçi eğer bu kadar memnunsa neden insanlar şu anda ürününü kaldırmak yerine kökünden söküp bir daha ekmemeyi, tarlasını satmayı düşünüyor? Ben söylemiyorum ki bunu. Geçen hafta içinde dağıttıkları 12 tane dandik traktörün ardından bas bas bağıran insanlar söylüyor. O traktörler dağıtıldı sel mağdurlarına. Peki sel mağdurlarının diyelim ki toprakları kaldı, sürüklenmedi sel suyuyla birlikte. Traktörleri de var artık. Gübreyi, tohumu, ilacı nereden bulacaklar, mazotu? Kim verecek onlara? Bunun fiyatındaki artışı anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok ki. Bunu anlayabilmek çok kolay. Bugünün fiyatlarıyla kıyaslamak ve elinize dilinize dursun demenin çok ötesine geçebilmek mümkün. Ama bunu kafayı karıştırarak yapacaksanız eğer, yani derdiniz insanları biraz daha böyle boğuntuya getirip kafalarını karıştırarak iyisin iyisin demekse, kitap çıkartıyorsun bir tane. Daha adil bir dünya mümkün. Evet. Evet, insanlık bunun için uğraşıyor zaten. Ama daha adil bir dünyanın mümkün olabilmesi için mesela kamuda 4 maaşın 5 maaşın önüne geçilmesi lazım. Diyanet denen kurumun her yıl bu ülkenin 16 katrilyon lirasını emmesinin önüne geçilmesi lazım. Yapılıyor mu? Kamu bankalarının yönetim kuruluna Dünya Olimpiyat Avrupa Türkiye şampiyonu güreşçilerin atanmasının önüne geçilmesi lazım. Bunu yapamıyorsun sen. Bunu yapamadıktan sonra diyorsun ki daha adil bir dünya mümkün. Baskısı da fena değil. İçinde bilmiyorum içinde ne olduğunu, çok da önemli değil. Bu zaten İngilizce. Neydi bu? İngilizce bu, yani İngilizceydir. Var İngilizcesi de var, biliyorum onu. Bunu söylüyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Sevgili Uğur Gürses dün bir yazı yazdı. Hafta sonu yazılarını ben onun okumayı çok seviyorum. Şundan dolayı seviyorum, internet sitesinde, kendi internet sitesinde paylaştığı yazılarını. Orada anlattığı şeyler aslında hepimizin hayatının nerede olduğunu ekonomik göstergelerle açıklıyor. Ben kendisinden izin almayı unuttum dün. O yüzden tabloyu paylaşmayacağım. Ama burada söyleyeceğim, burada anlatacağım. Uğur Gürses'in kendi internet sitesinde ugurses.net'te dün yazdığı yazıda şöyle bir şey var. Yazı bir gün öncenin, özür dilerim. Dün ben okudum. tüketici fiyat endeksinde, hani burada konuşuyoruz, bir tüketici fiyat endeksi var, bir üretici fiyat endeksi var. Ben size 3 sene önce dedim ki bakın bunun arasındaki makasa dikkatli bakacağız. Neden dikkatli bakacağız? Bu ne kadar açılırsa aslında senin bundan sonra da enflasyona gebe olduğunu gösterir. Yani üretici fiyatı Türkiye'de olduğu gibi artık %50'lere dayanmışken sen tüketici fiyat endeksi iyi ya %15 civarında gidiyor falan dersen çok yanılırsın. Çünkü işler yoluna girmeye başladığı anda zaten üretici yansıtmadığı maliyeti sana yansıtacak. Seni mecburen öpecek demek o. Aradaki makas açıldıkça sen bir sonraki dönemi de tehlikeye atıyorsun aslında. Uğur Gürses şöyle bir araştırma yapmış. Çok akıllıca bir şey. Diyor ki ya sürekli olarak gıda üreticileri suçlanıyor. Toptancı suçlanıyor, aracı suçlanıyor, pazarcı, halci bilmem ne. Herkes suçlanıyor. İyi de gerçekten böyle mi bakalım? Bunu ölçmenin yöntemi ne? Geçmişe dönüp bakalım. Biz 20 yıldır aynı iktidarla devam ediyoruz. Hani en azından şunu söyleme şansımız var. 10 yıl önce de bu olduysa 10 yılda niye düzeltemedin kardeşim? Doğru soru değil mi? Çok şık bir çalışma yapmış. Tüketici fiyat endeksinin sepetindeki 120 gıda kalemindeki fiyat değişimini incelemiş. Keşke izin alsaydım da size burada tabloyu gösterebilseydim. 2021'in Temmuz ayında 85 kalem, 120'de 85 artarken Ağustos'ta 120'de 88 kalemde artış olmuş. Gıda bunlar bak. Yani almazsan alma lan aman değil. Yemek zorundasın bunu. Yaşayabilmek için. 88 kalemin Ağustos ayında fiyatı artmış. Fiyatı azalanlar yok mu? Temmuz ayında 20'sinin, Ağustos ayında 16'sının fiyatı azalmış. Bunlar mesela mevsimin getirdiği bolluklar daha da azalması lazım. Daha önce hani sormuştum ya 2 hafta önce burada. Ya normalde bizim bu ay domatesi kaç liradan yememiz lazım? Ben size söylüyorum 3 kilosu 5 lira. Olması gereken bu. 3 kilosu 5 liradan domates olursa çiftçi ölür. Onun maliyeti daha yüksek çünkü. İyi. Üretici ölüyor. Tüketici ölüyor. Kim memnun? Aracı mı? Aracının bunda memnun olma şansı yok ki. Neden biliyor musun? Aracının bundan sonra ekilecek tarla bulma şansı olmayacak. Yani aracı ürün azaldığı için, hatırlayın, ekonomide arz azaldığı, sunum azaldığı için fiyat yükselecek. O alacak, fiyatı yükseltecek. Fiyat yükselince insanların alım gücü daha da düşecek. Alım gücü daha da düştüğü için bir önceki sene mesela 500 çiftçi domates üretiriyorsa bir sene sonra bunlardan 100 tane diyecek ki hadi lan dünyanın krizi ben miyim? Üretmiyorum ya, sattım tarlayı. Sattım kardeşim. Ekonomide örümcek ağı teorisi deniyor buna. Böyle sürekli arzla talep arasındaki değişim bir süre sonra içeri doğru kayıyor. Örümcek ağı haline geliyor. Bu çok riskli, çok tehdit edici bir şey. Ama dedim ya demin Uğur Gürses 10 sene geriye gitmiş. Bir dakika demiş ya son 10 yıla bakalım. Lan aynı iktidar var sonuçta. 10 yılda neden düzeltmedin sorusunu sorabiliriz böylesi değil mi? Çok akıllıca. Son 10 yılda ay ortalaması olarak baktığın zaman 2021 yılının Temmuz ayı gibi 63 ürünün fiyatı artmış. Ve Ağustos ayında bu miktar 66'ya çıkmış. Son 10 yılda aynı ay en yüksek hale çıkan ürünleri de yazmış. 82 ürünün, Ağustos ayında da 77 ürünün fiyatı tepe noktası yapmış. Kardeşim belli ki sen beceremiyorsun. Bu kadar basit. Normalde bizim yaşadığımız, büyüdüğümüz, doğup büyüdüğümüz yerlerde kentlisi, köylüsü hepimiz aynı pazarlardan alışveriş yapmış insanların çocuklarıyız 3 aşağı 5 yukarı. Bakın bu dönemde bizim alışverişte çok ucuzladığını görmemiz gereken bir takım ürünler olması lazımdı. Ucuzlamıyor. Ucuzlamıyor. Neden biliyor musun? Üreticinin onu ucuzlatma şansı yok. Üretici zaten tarlada bırakmaya razı artık. Kökünden kesmeye razı. Çünkü kazandığı para maliyetini karşılamıyor. Haklı olarak şu soruyu soruyor işte. Geri zekalısı ben miyim bu ortamın ya? Onun da çocuğu okuyor. O da çocuğunu Kadıköy'e yoğurtçu parkına yollamak zorunda kalacak. Çocuğuna yurt çıkmadığı anda Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden. Ne yapacak o çocuklar? Bize bu gösteriyor ki 2018 yılının ortasından itibaren Uğur Gürses'in sözüyle çok ciddi bir yoksullaşma başlamış durumda. 2018. Hoppala. Tam da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil mi? Bak Özer Sencar'dan izin aldığım tablo tam da bunu anlatıyor bize. Hani ver yetkiyi gör etkiyi vardı ya, ver bu kardeşine yetkiyi, bak faizle, enflasyonla, dövizle nasıl mücadele ediliyor gör. Özer Hoca Her ay kamuoyu araştırması yapıyorlar biliyorsunuz. Metropol Araştırma Şirketi. Ve Metropol'ün araştırmaları içinde vatandaşa sorduğu bir takım sorular var. O sorulardan bazıları bizim hayatımızda çok değişik şeylere işaret ediyor. Mesela içini okuduğunuz zaman halkın memnuniyetini görüyorsunuz. Ne yapılıyor, ne ediyor görüyorsunuz. Bunları görüyorsunuz da bir de kurumsal güven var kardeşim. Deminden beri anlatıyorum. Yani bu yayını izleyen insanlar, şu anda canlı olarak bu yayını izleyen insanlar 2885 kişi. Online şu anda bir fiil burada bulunan insanlar. Bunlar tamam bu anlattıklarımın içinde. İnanır inanmaz, güvenir güvenmez. Eyvallah. Ama kurumsal anlamda bunu söyleyemezsin ki. Çünkü o zaman kurumların gerekliliği tartışılmaya başlanır. Doğru mu? Bak şimdi. Kurumlara güven çalışmasının içinde çok acayip bir şey var. Gerçekten çok acayip bir şey var. Dikkatli izleyin. Halkın 7.1 puanla en çok orduya güvendiği görülmektedir. Hangi ordu? Harp okulları olmayan ordu mu? İlginç. Orduyu 6.3 ile polis teşkilatı takip ediyor. Polis. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda git kardeşim. İstiyorsan milletvekilinin evinde kal diyen polis. Ve 3600 ek gösterge isterken şu anda kendisi kandırılan polisten bahsediyorum. Vermiyorlar ki onun da parasını. 5.3 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Ya meclis kaldı mı kardeşim? Kanun yapamıyorsun. Görüşme yapamıyorsun. Sallayan yok. Bakanlarla ilişkin tamamen kopmuş. Bana inanmayan yaşadığı kentteki hangi partiden olduğu önemli değil bak. Git istiyorsan iktidar partisinin, istiyorsan muhalefet partisinin. Git il başkanlığıyla konuş kardeşim. Git de ki milletvekillerinize, bakanlarınıza ulaşabiliyor musunuz? Meclis 5.1 ile Cumhurbaşkanlığı. İşte asıl bomba bölüm burası. 4.8 ile kamuoyu araştırma şirketleri izlemektedir. Kim abi? Kamuoyu araştırma şirketleri. Nasıl yani? Ama kamuoyu araştırma şirketlerine inanmayın demişti Sayın Reis. Doğru değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İnanmayın onlara, güvenmeyin. Oysa mesela iktidara yakın gazetecilerin tamamı sürekli olarak aynı şeyden bahsediyordu bize. Kamuoyu araştırmaları geliyor ya. Sıkıntı yok. Vallahi yok. Yani biz baktırdık. Hatta %50 değil, %139 oranında şu anda iktidarın desteği. İktidara bir destek var. İktidar destekten bezmiş durumda artık. Yeter kardeşim bu kadar desteklemeyin. Kulağımızdan destek çıkacak artık diyor. O derece yani öyle destekliyorlar iktidarı. Da bunun inanılır bir yönü yok ki. Halk kamuoyu araştırma şirketlerine bu kadar güveniyor. Bak şimdi ikinci bomba geliyor. Kamuoyu araştırma şirketlerine güvenen halkın ondan sonra güvendiği kurumlara bakalım. Hemen altında bir bomba var. Diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu. Ne? Türkiye İstatistik Kurumu mu? Evet, 4.8 ile kamuoyu araştırma şirketleri, 4.5 ile TÜİK var. Altında yargı ve mahkemeler var. Sonra medya var zaten, hani medyanın hali belli. Onun altında da politikacılar geliyor ki hiç konuşulacak bir şey değil. Yalnız şu çok saçma değil mi sizce de? Bir ülkenin resmi olarak istatistiklerini, verilerini yayınlayan, bununla yabancı yatırımcıları çağıran, ülkedeki ekonomi, istihdam, sağlık durumunu gösteren, nüfus, demografik hareketlerin tamamını gösteren, yani bütün dünyaya, bizim açımızdan, Türkiye İstatistik Kurumu açısından baktığımız zaman, bütün dünyaya Türkiye'deki durumu, hem de böyle bütünsel bir bakış açısıyla hard diye veren, internet sitesi öyle çalışan bir kurum, kamuoyu araştırma şirketlerinin altında kalmış. Ya o zaman bir yalan söylüyor. Hem de büyük yalan söylüyor. Öyle küçük bir yalan değil bu. Sen bir yandan güvenme diyeceksin. Herkes çok memnun diyeceksin. Abartıyorsun diyeceksin. Kira işi zulme döndü. Döner dönmez Amerika'dan bakacağım. İlgili bakan arkadaşımızı görevlendireceğim diyeceksin. 20 yıldır iktidardayken. Neyse. Ama öte yandan insanların seni sallamadığını da açıklamak zorunda kalacaksın. Bu gerçekten Türkiye İstatistik Kurumu gibi bir köklü kurum için utanç vesilesidir. Hakikaten insanlar artık 2500, 3000, 3500 çok iyiyse 5000 denekli araştırma yapan şirketlere kamunun bütün imkanlarıyla bir ay boyunca Türkiye'de yaşanan her şeyi raporlayan kamu kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'ndan daha çok güveniyor. Neden? Attığını o da biliyor. Ha, şimdi orayı bir açalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun attıklarının arasında ne var? Mesela enflasyon oranı. Mesela deminden beri konuştuğumuz işsizlik oranı. Bütün bunlar barınma, konut, kira giderlerine ilişkin değişimler, hane halkı harcamalarına ilişkin değişimler. Bütün bunları Türkiye İstatistik Kurumu yayınlıyor. Ve halk güvenmiyor. O zaman işte senin ihtiyacın olan asıl kuruma geliyoruz. Siyasetle alakası yok. Siyasetteki dengesizlik çok acayip, çok tuhaf bir yere gelmiş durumda. Yayının ikinci bölümünde geri gelirse konuşuruz. Siyaset kendinden vazgeçiyor. Mesela uzunca bir süredir, son 10 gündür neredeyse, Bekir Ağar'dır, sevgili Bekir Ağar'dır. Yaptığı çalışmalara dayanarak diyor ki her 10 Kürt'ten 7'si HDP'ye destek verecek. HDP beklenenin çok üzerinde oy alabilir. Ve hatırlıyorsan bunu ben de söylemiştim burada. Yeni değil bu. Neden, neye bakarak söylemiştik? Hani bir gece istihareye yatarak mı? Alakası yok. Şu anda Kürtlerin, Türkiye'de Kürt popülasyonunun, kendini Kürt olarak tanımlayan insanların oy verebilecekleri bölümler yığılıyor. Yani geçmişte mesela AKP'yi destekleyecek olan Kürtlerin de oy verebileceği bir yer yok artık. Onlar da bundan dolayı, ekonomideki yıkımdan dolayı AKP'ye oy verebilecek durumda değil. Ve buna rağmen siyasetin koşullarını çok zorlayan, siyasetten bana kalırsa zerre kadar anlamadığını gösteren Sezai Temelli, Kürtlerin sorunlarının çözümü için adres olarak İmralı'yı gösteriyor. Bekir Ağar'ın yapacağı değerlendirmenin ben şimdi farklı bir nitelik taşıyacağını düşünüyorum. Ben onu yapacağım şimdi. Dün ve bugün itibariyle Türkiye'de sosyal barış, sosyal barışın üzerinde adaletli bir ekonomik gelişme bekleyen insanlar, HDP'ye potansiyel oy vericiler oylarını geri çekecekler. Sezai Temelli'nin bu çıkışı sayesinde. Gerçekten. Sezai Temelli'nin bu çıkışı üstelik daha Selahattin Demirbaş'ın 3 gün önce yaptığı çağrının ardından olması çok şaşırtıcı. Bazıları için. Bence değil. Çünkü bir yandan HDP'nin çözüm ortağı olmasını isteyenler, bir yanında tukaka edilmesini isteyenler var. HDP hareketinin içinde, Kürt siyasetinin içinde. İşte geldiğimiz yer burası. Hal böyle olunca bunu siyasetten soyutlayıp sadece insan zekasının içine koymak zorundayız. Soruyorum size. Herkes memnun olabilir mi? Nasıl memnun olacağız biz? Ben değil. Ben değil. Diyelim ki ben çok mutlu bir adamım. Çok. Ben hiç etkilenmiyorum bunlardan. Sürekli böyle relle geziyorum, eğlenerek, oynayarak falan. Ama halkın şu anlattığım düzlem içinde mutlu olma şansı var mı? İşte o zaman medyaya güvenmek zorundasınız. Medya en az güvenilir kurumlar arasında politikacıların üzerinde. Politikacılar o kadar batak durumda ki medya bile daha iyi, öyle anlatayım sana. Rezaletin dibini yaşıyoruz. Ve bütün bunlara baktığın zaman biri çıkıp havaalanında basın toplantısı yapıyor. Ondan sonra diyor ki mesela kira artışları bunlar zulümdür diyor. Gideyim döneyim bakacağım diyor. Vatandaş memnun diyor. Abartma diyor. Yani çocuklara en diyor lüks yurtları da biz yaptık diyor. Abartıyorsunuz diyor. Ama Türkiye'nin göbeğinde, dünyanın göbeğinde, İstanbul'un merkezinde, Kadıköy'de, Yoğurtçu Park'ta bir grup üniversite öğrencisi yeter artık kalacak yerimiz yok deyip parktaki o tahta sıralara kıvrılıyorlar. Onlarla bir milletvekili yatıyor. Türkiye'de yaşanan bir tren katliamının, beceriksizlik, sorumsuzluk yüzünden yaşanan bir tren katliamında iki kızını yitirmiş bir babanın ölümünün ardından insanlar hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Adaletin olmadığı bu ülkede yalan söylemek giderek kolaylaşıyor. Nereye kadar? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nu tek veri sağlayıcı olarak kullanamazsan başına bu geliyor. Halk ülkenin resmi istatistik kurumuna bile güvenmiyor. Kamuoyu araştırma şirketlerine güveniyor ve bu utanç bence hepimize yetmeli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Hakikaten bakmayacağımız ilk günden beri biliyorduk, hep de söylüyorduk zaten. Nasıl bakalım ki? Aynı insanlar değiliz biz. Farklı kültürlerden, farklı eğitim düzeylerinden, farklı ailelerden, farklı etnik kökenlerden, cinsel yönelimlerden geliyoruz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız farklı bizim. Hayata bakış açılarımız farklı ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük, kocaman bir vatan, bizim ülkemiz, memleketimiz. Burada iyi yaşamak istiyoruz ve birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Derdimiz bize kimse yalan söyleyemesin, yalan atmasınlar. Ne yaşıyorsak bunun çözüm yolu bize gösterildiğinde o rotayı da görmek istiyoruz biz. Ama yalan, yalan üretiminde kullanılıyorsa sadece işte orada dur demek gerekiyor. O dur demenin yöntemi de birbirinden korkmadan konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? 6 yıldır yapıyoruz canım. Bundan sonrasında yine yaparız zaten. Olur mu? Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun da nasıl katkı vereceğimi ben bilemiyorum diyenler, patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'daki arama çubuğundan ya da ünsalunlu.com.tr adresinden. Bu kanala abone olun. İkisinde de kırmızı bir kanala abone ol düğmesi var. Merak etmeyin, paralı pullu bir şey değil. Sadece bir tek mail adresi isteyecek sizden. Ve o mail adresine kaydınızı yaptırıp abone olduktan sonra bu yayını eğer beğendiyseniz tabii, bir de şu baş parmakla desteklerseniz göreceksiniz beğen düğmesini. Onu desteklerseniz yayın başkalarına da tavsiye edilecek. Diyecekler ki bak burada insanlar bir şey izliyor. Sabahın bu saatinde 2500 kişi toplanmış. Demin 3600 kişiydi. Aynı anda, eş zamanlı. Bu çok büyük bir rakam. Ciddi bir rakam yani. Bu kadar insan izliyor. Bir bak istersen öneriler bölümüne düşecek. Daha fazla insan gerçeğin konuşulmasına yardımcı olacak. Bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah açtık dükkanı. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.